Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize yine Afrin'le başlayalım. Afrin bağlantılı Amerika'yla ilişkilerde yeni bir yol izlenmesi söz konusu olabilir. Dışişleri Bakanlığı'nın değişmesi dolayısıyla, öyle mi?
Evet, Amerika'da Dışişleri Bakanı'nın değişmesi Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı yatırımlara ilişkinde soru işaretlerini beraberinde getirdi. O yatırım cümlesini açacağım. Ama Afrin'le ilgili kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Artık Afrin'de kent merkezinin kuşatmasının hemen hemen tamamlandığını söyleyebiliriz. Küçük bir koridor açıldı. O koridordan sivillerin güvenli geçişinin sağlanacağı belirtiliyor. Ve PYD ile şehir içinde PYD'nin, YPG'nin, PKK'nın oradan çıkartılması için bir süreç başlayacak. Öyle görünüyor. Jandarma özel harekat, polis özel harekat birimlerinin de bölgeye sevk edildiğine ilişkin bilgiler var. Yavaş yavaş sonuna gelindi. Amerika'yla böyle bir sıkı bir trafik de başladı. Membiç öncelikli olmak üzere iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Orada bir yumuşama vardı. Gerçekten de o plana göre Amerika'da komiteler toplandı. O komiteler İki ülke arasındaki sorunları ele aldılar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de tutuklu Amerikan vatandaşlarını gündeme getirdi. Türkiye, Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un faili olarak Türkiye'de arandığını elindeki bilgilerle, belgelerle muhataplarına tekrar sundu. Ve en kritik olanı da devam eden Afrin Operasyonu'nun sonrasında Membiç'te nasıl bir işbirliği yapılacağıydı. O konuda da bir anlaşmaya varıldı. Washington'daki toplantı sonrasında duyuruldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Membiç'te güvenliği sağlayacak. YPG orayı terk edecek ve oradaki yerel güçlerden bir yönetim biçimi oluşturulacak. Biçiminde bir zımmi uzlaşmadan bahsediyoruz. Resmi açıklama yapılmadı ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu doğruladı. Buna ilişkin açıklamaları da yaptı. Her şey yolunda giderken Trump Tillerson'ı görevden aldı. Ama Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir karar. Çünkü Tillerson'la işte yapılan görüşmeler, konuşmama başlarken yatırım demiştim. Türkiye'nin yaptığı bir yatırım, bir takım uzlaşma sinyalleri ne olacak sorusu da beraberinde geldi. Başbakan Binali Yıldırım, devletler arasındaki ilişkiler kişilere bağlı değildir dedi. Tamam, doğru, gerçekten de aslında prensip olarak böyle. Ama yerine gelen ismin bölgede şahin politikalar benimsemesi, eski bir asker olması, İşkence dahil olmak üzere birçok yöntemin belli bazı amaçlar için kullanılabileceğini söylemesi eski CIA başkanının Tillerson'un yerine gelen ismin. Bütün bunlar yeni tereddütleri de beraberinde getirdi. Hatta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tillerson bir iki gün içinde Amerika'da buluşacaklardı. Bu komite toplantısında ele alınan konulara son noktayı koyacaklardı. Gelen haberler artık o toplantının da iptal olduğu biçiminde. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri iki ülke arasındaki ilişkileri yumuşatmak için bir çözüm sürecine girmişlerdi. O süreç tıkanmış görünüyor. Tillerson'un görevden alınması ve yerine gelen ismin Şahin Kanat'tan olması nedeniyle. Peki tümden mi ortadan kalkar? Herhalde diyalog devam edecektir. Ama süreç de artık kısaldı. Afrin operasyonu Türkiye bitirdikten sonra hedefinin Münbiç olduğunu açıklamıştı. Münbiç'te Amerikalı askerler var YPG ile birlikte. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi yeni gelen Dışişleri Bakanı'nın özellikle Savunma Bakanlığı'yla paralel düşünmesi, Amerika'daki askerlerin YPG ile işbirliğine devam konusundaki ısrarı Ankara'yı zor bir sürece götürüyor. Ve Ankara'dan yapılan açıklamalar da yeniden Amerika'ya eleştiri tonunun yükselmesi biçiminde kendisini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada Suriye'de binlerce kilometre öteden gelip Suriye'de sizin ne işiniz var? Bize terör saldırısı var, terör tehdidi var, biz onun için oralardayız. Peki siz niye buralardasınız? 20 üs kurdunuz Suriye topraklarında. Bu üsler kime karşı? İran'a karşı, Türkiye'ye karşı dedi Cumhurbaşkanı. İlk kez bu kadar üst perdeden bir eleştiri ve Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir operasyon içinde olduğunu gösteren cümleler kurdu. Rusya'ya karşı olamaz dedi o üstler. Çünkü Rusya ile böyle bir mücadeleye girilirse 3. Dünya Savaşı çıkar dedi. Yani şu anda havada soru işaretleri uçuşuyor. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda bu soru işaretleri havada uçuşurken de Türkiye'nin Afrin operasyonu devam ediyor. Hatta sona yaklaştı diyebiliriz.
Buradan ittifak tartışmalarına geçecek olursak, bu ittifak konusunda kavgaya dönüşen yumruklaşmalar ve Musa Çam'ın dövülmesi söz konusu oldu.
Muhalefet ısrarla diyor ki yeni getirdiğiniz ittifak yasasıyla, o çünkü seçim sisteminde de bir takım düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Onlardan birkaç maddeyi örnek olarak da vereceğim birazdan. seçim güvenliğini ortadan kaldırıyor. Türkiye 1950 yılından beri yaptığı demokratik seçimlerle öne çıkmış bir ülke bu özelliğini kaybediyor diye bir iddiası var muhalefetin. Ve getirilen ittifak yasasıyla birlikte seçim güvenliğini de düzenleyen maddelerin yeterince tartışılmadığını, muhalefetin görüşünün alınmadığını söylüyor. Komisyonda bir görüşme oldu, bir alt komisyon oluşturuldu, o alt komisyonda görüşmeler oldu. Sonra genel kurula indi bu ittifakla ilgili yasa önerisi ve genel kurulda da 3 günde görüşülecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaların görüşülmesi için bir takım prosedürler var. O prosedürlere göre işte muhalefet sözünü söyleyecek, iktidar sözünü söyleyecek. Muhalefet engellemek için o içsüzlükten kaynaklanan haklarını kullanacaktı ve aynı zamanda bu tartışmalar televizyonlardan da canlı yayınlanacaktı. Ancak AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bu görüşmeleri pazartesi başlattılar ve pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerin televizyondan yayınlanmıyor. Pazartesi günleri yapılan görüşmeler salı, çarşamba, perşembe yayınlanıyor. Yani oradaki tartışmaların halk tarafından izlenmesinin bir şekilde önüne geçilmiş oldu. Ama muhalefet buna çok itiraz etmedi çünkü 3 gün sürmesini bekliyordu. Salı, çarşamba ve salı, çarşamba tartışmalarının kamuoyu tarafından dikkatle takip edileceğini beklerken pazartesi akşam saat 20 sularında AK Parti ve MHP teklifle ilgili görüşmelerin bitene kadar sürmesi kararı verdiler mecliste milletvekillerinin oylarıyla. Bu ne demek? Aralıksız olarak devam edecekler görüşmeye bitinceye kadar 26 madde saatlerce. Gerçekten de devam etti. Gerilim arttı. Gece yarısı 3, 4, 5, 6, 7, 8, sabah 9 devam etti görüşmeler. Ve o görüşmelerde artan gerilim en sonunda kavgayla sonuçlandı. Bu kararı muhalefet şöyle değerlendirdi. Siz halktan kaçırıyorsunuz. Tartışmaların televizyondan yayınlanmasını istemiyorsunuz. Bunun için gece karanlığında Türkiye'nin seçim sistemini değiştiriyorsunuz diye eleştirdi. İktidar partisi ise muhalefet partisini her şeye hayır demekle suçladı. Ve bir an önce meclisin kendi işine dönebilmesi için bu yasayı çıkartmak istediklerini söylediler. Sabah saatlerinde en son bütün görüşmeler bitmiş. Tasarının lehinde ve aleyhinde birer milletvekili konuşacak. Aleyhinde CHP'li İzmir milletvekili Musa Çam söz aldı ve birkaç cümle etti. Özellikle MHP'ye yüklendi. Bir zürriyet tartışması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında. O zürriyet tartışmasını gündeme, kürsüde getirince AK Partililer önce çok büyük tepki gösterdiler. Sonra MHP'liler tepki gösterdiler ve ortalık karıştı genel kurul salonunda. Birleşime ara verdi meclis başkan vekili. Ardından yeniden birleşime açtığında Musa Çam sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Devlet Bahçeli'yi burada kendisini suçlamadığını ama geçmişteki bir tartışmayı gündeme taşıdığını söylese de ceza almaktan kurtulamadı. 3 birleşim ceza, 12 bin lira para cezası gibi bir takım cezalar da kesildi. Genel kurul salonundan çıkarken Milliyetçi Hareket Partililerin kuliste beklediği bilgisine ulaştı CHP'liler ve orada büyük bir arbede yaşandı. Yaklaşık yarım saat civarında Musa Çam bir odada mahsur kaldı CHP'liler çevresinde. Hatta kavgaya Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin, şoförlerinin, danışmanlarının da katıldığı, onların da milletvekilleriyle kavga ettiği biçiminde iddialar da söz konusu. Görüntüler de var zaten bununla ilgili. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde pek fazla görmediği bir gerilime sahne oldu. Ama tabii o gerilim sonucu değiştirmedi. CHP MHP'yi, MHP CHP'yi eleştirmeyi sürdürdü o gerilim sonrasında da. Ve gelinen noktada 26 maddelik bu değişiklik devreye girmiş oldu. Yani yeni bir seçime ilişkin yeni bir takım kurallar bunlar. Peki ne getiriyor yeni kurallar? Öncelikle mühürlü mühürsüz oy tartışması vardı 16 Nisan'da. Bu meseleye bir nokta koyuyor. Artık mühürlü zarflarda, mühürsüz zarflarda, mühürlü oy pusulaları da, mühürsüz oy pusulaları da kabul edecek. Geçerli sayılacak eğer oradaki sandık kurulu tarafından başka bir aksilik görünmezse. Muhalefet buna şiddetle itiraz ediyordu. Bunun dışında isteyen seçmen polis çağırabilecek. Bu bazı küçük bölgelerde güvenlik güçlerinin etkisiyle seçmen davranışının değişebileceği biçiminde bir eleştiriyi beraberinde getirdi. Sandığa gidemeyen seçmenler için sandığın seçmene götürülmesi gibi bir uygulama yapılacak ki bu uygulamanın da suistimal edilebileceği muhalefet tarafından dile getiriliyor. Ayrıca bir apartmanda oturan seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanması, böylece bir takım siyasi partiler ya da sivil toplum örgütleri ya da terör örgütlerinin baskısından kurtulması hedeflenmişti yeni yapılan düzenlemede. İktidar partisi bunu söylerken muhalefet bunun da suistimal edilebileceğini ve olmayan seçmenin kütüklere yazılarak fazladan oy kullandırılabileceğini söylüyor. Yani ciddi bir güvensizlik muhalefet tarafında var. Yapılan düzenlemelerin seçim güvenliğini ortadan kaldırdığını savunuyorlar. Ve bu arada boykotla ilgili tartışmaların da başladığını görüyoruz. İtirazlarla birlikte özellikle CHP içinde bir grup milletvekili seçimlerle sonuç alamayacaksak o zaman seçimlere niye giriyoruz? Boykot edelim diyor. Ancak bu tartışmaları da Kemal Kılıçdaroğlu durdurdu. Boykot etmemize gerek yok çünkü biz bu seçimleri bu şartlarda da kazanacağız diyerek. Yani hem seçim sistemiyle hem siyasi gerilimiyle yeni bir döneme girdi Türkiye diyebiliriz. Bu yeni dönemde muhalefet içinde özellikle milletvekillerinin ve tabandan bazı etkili isimlerin iktidar partisinin yaptıklarına CHP yönetiminin göz yumduğu biçiminde parti içinde bir eleştirisi var. O eleştirinin de yükseleceğini görüyoruz. Ama Kılıçdaroğlu her ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun seçimlere girip seçimleri kazanacağı biçimindeki söylemini devam ettiriyor. İttifak konusundaysa yine CHP'nin yaklaşımı her şey olabilir. Aday çıkartabiliriz, bir aday üzerinde uzlaşabiliriz ya da başka partilerle ittifak yapabiliriz. Hem meclis için hem de Cumhurbaşkanı adayı için bütün opsiyonlar açık biçiminde duruyor Cumhuriyet Halk Partisi. Saadet Partisi biliyorsunuz ittifakların yıldız partisiydi. O da aslında pozisyonu değiştirmiyor. Son dönemde AK Parti'den gelen açıklamalarda Saadet Partisi'ne o kadar yumuşak değildi eskisi gibi. Saadet Partisi ittifak istemiyor. Bunu açıkça da dile getirdi. Buna uygun da davranıyor. Bizim artık bundan sonra yapabilecek bir şeyimiz yok biçiminde. AK Parti sözcülerinin açıklamalarını duyuyoruz. Yani saflar biraz daha netleşmiş görünüyor bu seçim sistemine ilişkin tartışmaların sonrasında. Tabii yine burası siyaset, olmaz denilen şeyler olabilir. Her saat başka bir ittifak, başka bir düşmanca hareket hepsine sahne olma imkanı var. Bunu da unutmamak lazım.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.